Tanrı sözünden, eskentlaşmadan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının bu programımızda 51. bölümüne geldik. Konu olarak buna çalar saat bölümü diyeceğiz. İsrail'in Tanrı'nın geçmiş ve gelecekteki amaçlarında bir yeri vardır. Bu bölümü Tanrı'nın gelecekteki kilise yani inanlılar topluluğu sizler ve benim için bir amacı olduğu gibi İsrail ulusu için gelecekte bir amacı olduğunun bilincine varmadan okumak olanaksızdır. Şunu hatırlatmak istiyorum ki 50. bölümün son ayeti ama ateş yakan alevli oklarla kuşanan sizler diyor. Hepiniz ateşinizin aydınlığında tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün. Benden alacağınız şudur. Azap içerisinde yatacaksınız. Ve Tanrı bizleri İsrail'in bir ulus olarak sonsuza dek bir kenara atıldığını ve Tanrı İsrail'den söz ettiğinde kilise demek istediği görüşünü taşımanızı istemiyorum. Dostum Tanrı İsrail dediğinde İsrail demek istemektedir. İsrail yerine kilise demek isteseydi bu yerlerde umarım beni yanlış anlamıyorsunuzdur. İsrail derken kiliseden söz ediyorum derdi. Hayır, İsrail'den söz ettiğini çok açık bir şekilde bildiriyor. İsrail'in de küçük başlangıçlı bir geçmişi olduğu gibi bugün de küçükler ve bir kenardalar. Ama bu Tanrı'nın onları terk etmiş olduğu anlamına gelmez. Onlar şu anda barış, huzur içerisinde yaşamıyorlar çünkü sırtlarını Tanrı'ya döndüler. İsa Mesih onların arasına geldi, kurtarıcı olarak geldi ama onlar İsa Mesih'i reddettiler. Bu yüzden onlarda huzur ve barış yok. Ama ileride Rab yeniden geldiğinde onlardan birçokları Rab'be iman edeceklerdir. Böylece Rab onları terk etmemiş olacaktır. Bunu canlandırmak için bir tren örneğini kullanırım. Tanrı dünyayı ikili bir programla yönetir. Bir tanesi ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Mezmur 2:6. Bu tren daha sonra gelecek ama şu anda yan hattadır. Ana hatta birçok oğlu yüceliğe getiriyor. Bu inanlılar yani inanlılar topluluğundan Mesih inanlılarından söz eden bir ayettir. Bu tren istasyona vaktinde geldiğinde Tanrı o zaman yeryüzünde olacak İsrail'i ve diğer ulusları yeniden ana hatta koyacak ve o treni de istasyona zamanında getirecek. Bu bölümde yani 51. bölümde Tanrı sonsuz sabahın yakında gelmekte olduğunu bilsinler diye uyumakta olanları uyandırmak için çalar saati çaldırıyor. Romalılar 13. bölüm 11-12'de bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şimdi kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamandan daha yakındır. Gece ilerlemiş, gündüz yaklaşmıştır. Bunun için karanlığın işlerini üzerinizden sıyırıp atarak ışığın silahlarını kuşanın. Ya da üzerimizden sıyırıp atarak ışığın silahlarını kuşanalım der. Yeşaya 51. bölüm 1. ayette de şöyle diyor. Doğruluğun ardından giden, Rab'be yönelen sizler dinleyin. Yontulduğunuz kayaya, çıkarıldığınız taş ocağına bakın. Dinleyin sözü Tanrı'nın çalar saati çaldırmasıdır. Bu İsrail'de doğru olma özlemini çeken ve Tanrı'yı tanımayı arzulayan her içten yüreğe bir çağrıdır. Tanrı uyanın, beni işitin, bir planım var der. İkinci ayette atanız İbrahim'e diyor. Sizi doğuran saraya bakın. Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim ama ben onu kutsayıp çoğalttım. Tanrı İbrahim peygamberi Kildaniler ülkesinde putperestlik içerisindeyken ben onu çağırdım ve onun aracılığıyla neler yaptığıma bir bakın. Şimdi de sizin yüreğinizi ve yaşamınızı harekete geçirmek istiyorum der. Beni dinleyin ey halkım. Bana kulak ver ey ulusum. Yasa benden çıkacak, halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim. Ey halkım İsrail'dir. Bu onları bekleyen görkemle ilgilidir. Zaferimin gerçekleşmesi yakındır. kurtarışım ortaya çıktı. Halkları yöneteceğim kolumun gücüyle. Kıyı halkları beni de gücümü de umutla bekliyorlar. 5. ayet. Doğruluğum yakındır aslında diyor. Doğruluk Mesih'tir. O bizler için doğruluk yapılmıştır. Burada zaferim derken doğruluğum anlamındadır. Adalar ya da halklar insanların oturduğu bütün kıtalardır. Tanrı onlara yollayacağım bir kurtuluşum var diyor. Kolumun gücüne güvenecekler ya da kolumun gücüyle yöneteceğim onları. Yeşaya 53. bölümde göreceğimiz gibi Tanrı'nın kolu onun kurtuluşudur. Rabbin gücü ya da Rabbin kolu kime göründü? Yeşaya 53.1'de böyle diyor. Tanrı Mesih'teki kurtuluşun pazusunun kayıp dünyaya gönderilmesini ister. Bu yüzden bu pazunun İsrail'i gelecekte kurtaracağını söyleyen bu mesajı yolluyor. 11. ayet, Rabbin kurtardıkları dönecekler. Siyon'a varacak sevinçle haykırarak. Yüzlerinde sonsuz bir sevinç olacak. Onların olacak neşe ve mutluluk, üzüntü ve inilti kaçacak. Siyon, yeryüzündeki, Yeruşalim'deki yani coğrafi bir yerdir. Burada Tanrı'nın söylemek istediklerinin aynen söyledikleri olduğunu anlamamız gerekiyor. 14 ve 15. ayetlerde de şöyle okuyoruz. Zincire vurulmuş tutsaklar yakında özgürlüğe kavuşacak. Ekmeksiz kalmayacak, zindanda ölmeyecekler. Tanrınız Rab benim. Dalgalar gürlesin diye denizi çalkalayan benim. Onun adı her şeye egemen Rab'dir. Tanrı, babaları İbrahim peygamberi dünyanın sonlarından getirdiği gibi Tanrı İsrail'i de diyarlarına döndürmeyi planlamaktadır. Peygamber Yeremya'nın şöyle demesinin nedeni budur değerli dinleyicilerimiz. Ama İsrail soyunu kuzey ülkesinden ve onları dağıttığı bütün ülkelerden çıkarıp getiren Rabbin adıyla derim diyecekleri günler geliyor. Rab diyor, böylece onlar kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Tabi bu Rab İsa Mesih geldiğinde olacaktır. Rab İsa Mesih geldiğinde de gerçek anlamda yeryüzüne barış getirecektir. O zaman gerçek anlamda barış olacaktır. Barış dostum. Bugün insanların özlemle bekledikleri ama insanın hiçbir zaman süper güçlerin hiçbir zaman barış getiremeyeceğini görüyoruz. Barış Başkanı Rab İsa Mesih geldiğinde gerçek anlamda barış gelecektir. İnsanlar hangi ülke, hangi süper güç olursa olsun barış getiremezler. Birleşmiş Milletler barış getiremezler, getiremediler de. Neden? Çünkü insanın yüreği bozuktur. İnsanın yüreğinde barış yoktur. Şimdi insanın yüreğinde barış yoksa insan nasıl barış getirebilir? Ama barış prensi, barış Rabbi İsa Mesih geldiğinde gerçek anlamda barış olacaktır. Evet, İsrail'in gelecekteki kurtuluşları o kadar büyük olacak ki Mısır'dan kurtarıldıklarını hatırlamadıkları bir gün gelecekti. Dostum, bu harikulade bir şeydir. Bunu bir kenara koyup görmezlikten gelemezsiniz. Tanrı uyanın, bakın işte bunları yapacağım diyor. İsrail'in şimdiki durumunun bize bir şey söylemesi gerekir. Tanrı bizlere hala uyanmamızı söylemektedir. Uyan, uyan ey Yeruşalim kalk ayağa diyor Yeşaya 51:17'de. Sen ki Rabbin gazap kasesini onun elinden içtin. Tamamını içtin sersemleten kasenin. Bütün yapmanız gereken günümüz Yeruşalim'ine bakmaktır dostum. Kargaşa içerisinde bir şehirdir. Korku içerisinde bir şehirdir. Barış yok. Yeruşalim aslında anlamı barış kenti demektir. Ama orada kargaşa ve korku vardır. Bir zamanlar Davut peygamberin en sevdiği yer ve aynı zamanda Tanrı'nın da yeryüzünde en sevdiği yer olduğu halde orada sürekli olarak kalma konusunda hiçbir arzum yok. Ama Tanrı daha orayı güzelleştirecek, halkını hala oraya götürecek. Tanrı uyan ey Yeruşalim, seni büyük bir şehir yapacağım diyor. Rab Yahve halkını savunan Tanrı şöyle diyor. Seni sersemleten kaseyi, gazabımın kasesini elinden aldım. Bir daha ondan asla içmeyeceksin. 22. ayet. Tanrı Mesih İsa'yı reddetmelerinden ötürü gazap kasesini onların dudaklarına bastırmakta ama kaseyi alacağı gün gelecektir. Tanrı'nın yargısını onlardan çekip onları bereketleyeceği gün gelecektir. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini nasıl söyleyebilirsiniz? İsrail ulusu bugün yargılanmış bir durumdadır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'ya sırtlarını döndüler de ondan. İsa Mesih onlara geldi. Daha önce de söylediğim gibi İsa Mesih'i kabul etselerdi onlar barış içerisinde, bereket içerisinde yaşayacaklardı. Ama bunu yapmadılar. İsa'nın çarmıha çakılmasına neden oldular? Kendi halkına geldi diyor Yuhanna. Ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ve bu yüzden de orada barış, esenlik yok, bereket yok. Şiirsel adalet bile diyar ve halk üzerine bu kadar yıl yargı geldikten sonra Tanrı'nın onları bereketlemesini talep eder. Tanrı zaferi kazanacaktı. Ve burada bize söylediği de budur. Onu sana zulmedenlerin eline vereceğim. Onlar ki sana yere yat da üzerinden geçelim dediklerinde sırtını toprak üzerinde yürünen yol ettin. Yeşaya 51 ayet 23. İsrail'in düşmanları Tanrı'nın yargısından kaçamayacaklar. Yahudi aleyhtarlığı yapan her ulus düşmüştür. Mısır, Perslerin ülkesi, Roma, İspanya, Belçika ve Almanya. Bu bölüm bugün inanlılara Tanrı'nın İsrail'i daha hala seçeceği ve şu saatte gerçekleşen kesin bir peygamberlik olmadığı halde Yakın Doğu'daki olayların son zamana hızla yaklaştığımızı belirtmektedir. Bunun altını yeniden vurgulayayım değerli dostum. Biz herhangi bir ulusu, herhangi bir halkı kayırmıyoruz. Tanrı'nın sözünden yorum yapıyoruz. Yeşaya peygamber bilindiği gibi İsa Mesih'ten aşağı yukarı 750 yıl önce yaşamıştı ve orada edilen peygamberliklerin yorumunu yapıyoruz. Şu anda her tarafta kargaşa vardır ve barış yoktur. Ama İsa Mesih tekrar yeryüzüne geldiğinde burada anlatılan olaylar gerçekleşecektir. Rab kendisine iman edenleri yeryüzünden kaldıracaktır. İmanlılar topluluğunu kaldıracaktır ve ondan sonra İsrail halkına ve diğer insanlara son fırsatı verecektir. Ve bu son fırsatta İsrailliler yeniden, hepsi değil, büyük bir kısmı İsa Mesih'e iman edeceklerdir. Ve iman edenler kurtulacaklardır ve bereket alacaklardır. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya kitabının 52. bölümüne geldi konu. Krallığın eşiğinde durulup kral tanıtılıyor. Yeşaya kitabını işlerken gölgelerde ya da arka planda Yahve'nin hizmetkarını gördük. Şimdi 53. bölüme yaklaşırken Yahve'nin hizmetkarının Rabbimiz İsa Mesih'ten başkası olmadığını çok açık bir şekilde göreceğiz. Çalar Saat bölümü olan bundan önceki bölümde saat uyan uyan diye çalıyor. Şimdi yine önümüzdeki bölümde saatin çalışını duyuyoruz. Uyan ey Siyon, uyan kudreti kuşan. Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. Çünkü sünnetsizler ve kirli sayılanlar kapılarından içeri girmeyecek artık. 52. bölümün 1. ayeti. Tanrı, ey Siyon dediğinde Berlin'den, Paris'ten ya da Texas'tan söz etmemektedir. İsrail ülkesindeki coğrafi bir yer olan Siyon'u kastetmektedir. Burası aslında Yeruşalim kentinin en yüksek noktasıdır. Burası Davut'un en sevdiği yerdi. Yeruşalim üzerine bereketler gelecektir ve artık çirkin bir yer olmayacaktır. Aslında Yeruşalim güzel bir şehir değil. Buna karşın Tanrı sözü onun konumunun güzel olduğunu söyler. Öyleyse bu Tanrı'nın bakış açısıdır. Konumunun güzel olduğu konusunda Tanrı ile aynı fikirdeyim ama şehir güzel değil. Ancak bir gün Rabbimizin kurtarış işinden ötürü güzel olacağını burada çok açık bir şekilde belirtmektedir. Mesih şimdi inlemekte ve acı içerisinde doğum sancıları çekmekte olan bu fiziksel evreni kurtaracaktır. Bütün dünya Mesih'in kurtarışından ötürü çok güzel bir yer olacaktır. Bedenlerimizi kurtaracaktır, yeni bedenler alacağız ve bu gerçekleştiğinde bütün yaratılış kurtarılacaktır. Kurtarılış sadece kişiyi değil, malı mülkü de kapsar. Tanrı'nın Musa'nın yasasında izin verdiği kurtarış bu türdü ve bu şimdi bir örnek oluşturmaktadır. Üzerindeki tozu sil. Kalk ey tutsak Yeruşalim diyor ikinci ayet. Boynundaki zinciri çöz ey Siyon tutsak kız. Bugün orada Araplar vardır. Bugün kutsal yerlerde kiliseler vardır. Rus Ortodoks, Rum Ortodoks, Katolik, Lüteran ve bütün ulusların kilisesi. Bunlar her yerdedir. Yeruşalim'in dinden kurtarılması gerekmektedir. Günahtan ve bugün orada bulunan alçak düzeydeki uygarlıktan özgür kılınması gerekir. Bir gün özgürlük gelecektir ve bu milenyumda, bin yıllık egemenlikte gerçekleşecektir. 2500 yıldır o şehir esirdir ve uluslar tarafından çiğnenmektedir ama köleliğin zincirlerinin kaldırılacağı gün gelmektedir. Rab şöyle diyor, karşılıksız satılmıştınız, parasız kurtulacaksınız. 3. ayet. Tanrı kutsal şehrini esir alanlardan hiçbir şey almadığından karşılığında da bir şey vermeyecektir. Şehri onlardan alıp şehre eski konumunu verecektir. Rab Yahve şöyle diyor, halkım gurbette yaşamak için önce Mısır'a inmişti. Asurlular sebepsiz yere onları ezmeye başladı. 4. ayet. Yakup Mısır'a davetle gitmişti ama çocukları köle yapılmışlardı. Asurlular ve diğer uluslar da onlara baskı yapmışlardı. Milenyum başladığında, yani Rab İsa Mesih tekrar geldiğinde bin yıllık egemenliğini kurduğunda bu sona erecektir. Madem halkım hiç yere alınıp götürüldü, benim bununla ne ilgim var diyor Rab. Onlara egemen olanlar gün boyu onlarla alay ediyorlar, sürekli sövüyorlar adıma diyor Rab. 5. ayet. Tanrı halkının reddedildiği bütün o yıllardan hiçbir şey kazanmadı. Bu yüzden şöyle diyor, bundan ötürü halkım adımı tanıyacak, o gün bunları bildirenim ben, evet ben olduğumu bilecek. Ne kadar güzel bir düşünce. Rab 2000 yıl önce buradayken onu tanımıyorlardı. Onun ziyaret gününü bir bilselerdi. Ama o yeniden geldiğinde, tekrar geldiğinde İsrailliler onu tanıyacaklar. Ve o da işte benim diyecek. Dünya Mesih'i reddetmiştir. Dünya Mesih'i tanımaz. Bir gün Mesih'i reddeden dünyaya işte benim diyecektir ve onu reddeden kalabalıkların ona dönmesi için artık çok geç olacaktır. Ey Yeruşalim yıkıntıları, hep birlikte sevinçle haykır. Övgüler sun, çünkü Rab halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı. 9. ayet. Günümüz Yeruşalim hakkında dikkatinizi çekecek şeylerden biri de sevinç dolu şarkıların eksikliğidir. Bu oradaki kiliseler için bile geçerlidir. Bunları duymaya çalıştım ama orada hiçbir zaman sevinç dolu ezgiler, ilahiler duymadım. Ağlama duvarına giderseniz işiteceğiniz tek şey ağlayıştır. Ve dostum, Yahudiler kafalarını duvara çarpmaktadırlar. Ama Rab geldiğinde, bin yıllık egemenliğini kurduğunda herkes sevinecektir. Sevinçle haykıracaklar ve birlikte övgüler sunacaklardır. Sevinç dolu bir zaman olacaktır. Bugün bile Tanrı'nın biz kutsalları şikayet edip eleştirerek asık suratla dolaşan kişiler olarak görmek istediğini sanmıyorum. Sevincimizin, değerli dostum, olması gerekir. Rab bizim sevincimizin olmasını ister. Elçi Yuhanna bunları size sevinciniz tamamlansın diye söyledim demiştir. Sadece biraz eğlenmek değil, her zaman yüreğimizde sevincin olmasından, mutluluğun olmasından söz eder. Bin yıllık egemenlik, Tanrı'nın Rabbin öğrencilerine öğrettiği egemenliğin gelsin diye duayı yanıtladığı zamandır. Gözyaşları ve üzüntü yok olacak ve yeryüzünde artık ağlayış olmayacaktır. Bunun yerine sevinç olacaktır bin yıllık egemenlik krallığının geldiğini bileceklerdir. Dostum, bir doğumda, yeni bir doğumda ve yeni bir dünyada sevinecekseniz birinin doğum sancıları çekmesi gerekmektedir. Bu yüzden burada hizmetkarın acı çekişini görüyoruz. Bakın, kulum başarılı olacak, yüksekte el üstünde tutulup alabildiğine yükseltilecek diyor 52. bölümün 13. ayeti. Bazı yöneticilerden birkaçı geçtiğimiz yıllarda iffetli olma sözünü aşırı derecede kullanmışlardır. Davranışlarında iffetli olduklarından söz etmişlerdir. Davranışlarının iffetli olup olmadığı tartışılabilir. Eğer demokratların iffetli olduklarını düşünüyorsanız cumhuriyetçilere sorun. Cumhuriyetçilerin iffetli olduklarını düşünüyorsanız demokratlara sorun. Kimsenin iffetli olmadığını öğreneceksiniz. Günümüz insanı iffetli davranmamıştır ama Rabbisa Mesih geldiğinde iffetli davranacaklardır. Burada gördüğümüz resim budur. Yüceltilecek, övülecek ve çok yüksek olacak. Pavlos, Filipili inanlılara yazarken, bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin demektedir. Şimdi acı çeken hizmetkarı görüyoruz. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor, görünüşü öyle bozulmuştu ki insana benzer yanı kalmamıştı. Yeşaya 52 ayet 14. Bu Mesih'in çarmıha gerilişinin bir resmidir değerli dinleyicilerimiz. Ve bu söz 53. bölümün yolunu hazırlar. Söylediklerim konusunda dikkatli olmalıyım. Çünkü Mesih'in çarmıhtaki acıları hakkında konuşmak her zaman bir ortodoksluk belirtisi değildir. Bazen de sadece kaba olmaktır. İnsanların artık hiçbir şey yapamadıkları o karanlık saatte Tanrı oğlu çarmıhta çalışıyordu. O 3 saat süren karanlık boyunca çarmıh bir sunak haline geldi ve insanoğlu, Tanrı kuzusu dünyanın günahlarının bedelini ödedi. 3 saat süren karanlıktan sonra çarmıhın üzerinde ışık ışıdığında kalabalık şaşırmış olmalıydı. Artık insana bile benzemiyordu. Sadece sallanan bir insan eti parçasıydı. Durum sözcüklerle anlatılabilecek şekilde değildi. Bir sonraki bölümde gönlümüzü çeken bir gösterişinin de olmadığını görüyoruz. Tanrı'nın çarmıhın üzerini karanlıktan oluşan bir pelerinle örtmesinin nedeni buydu. Orada insanların merakını tatmin edecek bir şey yoktu. Görünüşü her insanınkinden daha çok bozulmuştu. Vaizlik yaptığım bir kilisede aynı zamanda itfaiye şefi olan bir ihtiyar vardı. Her zaman bir ilk yardım çantası bulundurmanın öneminden söz ederdi ve ilk yardım dersleri veriyordu. Bana en az 10 kere arabamda bir ilk yardım çantası olup olmadığını sormuştu ve onun ısrarı üzerine en sonunda bir tane almıştım. Bir sabah erkenden yangın alarmı çaldı ve itfaiyeciler yangına koştular. Yardıma koşarken adamın üzerinde durduğu merdivene bir süt kamyonu çarptı ve ters döndü. Üzerindeki adamlar merdivenle birlikte asfaltta sürüklendiler. Sabah saat 5'te birisi bana telefon edip onun hastanede olduğunu söyledi. Yanına gittiğimde hala yaşıyordu ve babası yatağının yanında oturuyordu. Ona baktığımda yüzü o denli bozulmuştu ki onu neredeyse tanıyamadım. Bütün görebildiğim ağzıydı ve nefes aldığını görebiliyordum. O kadar. Fazla dayanmadı. Bir saat içerisinde öldü. O zamandan beri birçok kereler Rab İsa'nın görünüşünün her insanınkinden daha çok bozulmuş olduğunu düşünmüşümdür. Bunun anlamı itfaiye şefinden daha çok bozulmuş olduğuydu. Sallanan bir parça insan etiydi. Rabbim çarmıhta bunları yaşadı. Onun durumunu tanımlamanın ayrıntılarına girmemiz gerektiğini sanmıyorum. Çünkü bir sonraki ayet şöyle diyor. Pek çok ulus ona şaşacak. Onun önünde kralların ağızları kapanıyor çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görüyorlar, duymadıklarını anlamaktalar. Yeşaya 52 ayet 15. Bu, ölümü doğru şekilde anlaşıldığında insanları şaşırttığı düşüncesini taşıyor. Mesih'in ölümü kimse için sıradan bir şey haline gelmemelidir. Onun ölümü dostum farklıydı. Onu bu şekilde koruyalım. Anlattıklarımız insanları şaşırtmazsa onu doğru bir biçimde anlatmadık demektir. Bu da bizi bir sonraki harika bölümün derin gizini hazırlar. Bunu da bir sonraki programımızda göreceğiz.